Ayrım 2.
Peyami sabahtaki yazılarını hatırlarım. Zindandan fırlamış bir mahkumdu o. Düşünün, gençliğinin bütün ateşiyle Paris'te, hatırlayacaksınız. Yaşı henüz 18'di. Delikanlılığının baharı, delikanlılığının kemali, arkasına yaslandı. Evet, öyle anlatırdı Paris'i. Güneş denizden şarkılarla yükselip şarkılarla batıyor. Hayat gündüz coşkun, gece seyyal bir musiki halinde. Erkekler üryan kahramanlar, kadınlar ince tüllerle örtülü sebular gibi. Sebu ne babaanne? Testi, fısıldadı kadın. Yani testilere tül mü sarmışlar? Gözlerini aça aça sordu çocuk. İhsan Bey ters ters baktı. Faik Bey başını salladı. Lafını sürdürmek istiyordu. Zevç ve zevceleri gördüm. Kollarını birbirlerinin üzerine atmış yürüyorlardı. Beni bu beldenin saadeti ürküttü. Burada aşk, din, sanat, hayat halinde mütecelli. Kendinden geçmiş gibiydi. Başı geride, gözleri kapalı tekrarlıyordu. Bu alem bir sebutraşın eseridir. Yani testici mi yapmış Paris'i ha babaanne? Sus İhsan Bey kızıyor. Bravo beyefendi, alkışladı İhsan Bey. Hafızanıza hayranım. Faik Bey'in olgunlaşmada çiçek öğretmeni eşi yarı kapalı gözlerini açtı. Derin derin iç geçirdi. Onları sessiz izleyen ev sahiplerinde bir kıpırdanma oldu. Behiye Hanım dayanamadı, saflık mı, hinlik mi olduğu tartışmalı bir tavırla soru verdi. Sıla hasreti mi Belkıs Hanımcığım? Bu Paris meselesi sinirine dokunuyordu. İhsan Bey'in bağışlayabileceği türden bir münasebetsizlik değildi. Behiye Hanım'a parçalayacakmış gibi baktı. Çarıklı Erkan-ı Harp. Belkıs Hanım'a döndü. Görüyorsunuz işte nasıl bir kadınla yaşıyorum, bakışını fırlattı. Belkıs Hanım renk vermedi. Sıla hasreti ya hanımefendi, sıla hasreti dedi. Faik Sabri kendisiyle meşguldü. Kadınlar arasındaki husumetin farkına varamazdı. İyi buyurdunuz, sıla hasreti değildir de nedir bu? Aşka hasret, edebiyata hasretiz biz. Bakın, muhterem zevceniz ve ben bu çölün ortasındayız. Hangi medeniyet pınarı doyuracak mahkumiyetimizi? Ya dedi Behiye Hanım alelacele, ben de İhsan Bey için üzülüyorum. Bilseniz nelerle uğraşıyor bütün gün. Müdür odasının tavanı hala akıyor. Bilmez miyim efendim, bilmez miyim? Öyle bir açlıktır ki, aşkı medeniyet, medeniyetin bizzat kendisini içmeden son bulmaz. Müdür Bey'in karısı adamın iyice bunak olduğuna karar verdi. Bir çay daha alır mıydınız? Mahtum Bey'in dersleri nasıl? İyidir dedi annesi. Haylaz dedi babası. Zamane dedi müsteşar muavini. Muhit efendi, Muhit dedi müdür bey. Ne zamandır Çankaya Ortaokulu'na tayin edilmek istiyordu. Muhit çok bayağı bir Muhit. Oynadığı çocukları bir görseniz, yalın ayak, terbiyesiz, pis. Bizim ruhumuz pis, eşinin sözünü kesti İhsan Bey. Her gün okuldan hiç göndermezsem 5 çocuk gönderiyorum evlerine, temizlensinler de gelsinler diye. Samimi söylüyorum, geldiklerinde gittiklerinden daha pis oluyorlar. Bilmez miyim beyefendi, bilmez miyim? Ben de aynı dertten müştekiyim. Üstelik bizimki kız okulu. Affedersiniz, kirli tırnaklardan, bitlerden, kefeke bağlamış dişlerden bahsettiler. Deneyimleri ortaktı. Behiye Hanım, kocasının kendisini adam yerine koyup da anlatmadığı meseleleri, oksijen sarısı saçlı bu kadınla konuşmasına içerledi. Kaynanasına döndü, görüyorsunuz ya oğlunuzu diye italikledi. Kızım dedi yaşlı kadın yüksek sesle, Faik Sabri Bey'e bir çay daha koysana. Faik Sabri Bey öneriye derhal iltifat etti. İzleyen hareket ikili konuşmayı imkansızlaştırdı. Müsteşar muavini egemen konumuna avdet etti. Dün akşam diye başladı yine. Yakup Kadri Bey'le aynı meclisteydik. Bu defa İhsan Bey bile sıkıldı ama size gıpta ediyorum beyefendi demeyi ihmal etmedi. Bravo doğrusu. Demek Yakup Kadri Beyefendi İsviçre'den dönmüşler. Hariciye Vekili Hazretleri ile istişareye gelmişler. Hemen dönüyorlar. Kendileri de Yahya Kemal Bey hayranlarındandır. Bilirsiniz. Öyledirler efendim. Bakın ne derler, dün akşam kendilerine de tekrar ettim, pek mütehassıs oldular. Nihayet menbaı buldum. Fakat heyhat, neden sonra? Şimdi kendimi genç, kavi, yüksek ve geniş buluyorum. Yakup Kadri'nin bulduğu menba eski Yunan, yaktığı kitaplar Osmanlı'ya ait olanlardı. Yahya Kemal Beyefendi'ye duyduğu muhabbet tabii idi. Çünkü üstad Homeros hayranıydı. Müdür bey Homeros'u fırsat bildi. "Lütfettiğiniz kitaba oğlumu bugün başlattım," dedi. Çocuğun yüreği ağzına geldi. Az önceki uyku istemi uçtu gitti. Allah'tan Faik Sabri Bey'in sahneden inmeye niyeti yoktu. Sözünü aksini savunan varmış gibi sürdürdü. "Nasıl olmaz efendim, nasıl olmaz? O Homeros ki Cihan-ı Bedai'nin usaresidir. Yakup Kadri üstadımızın bizzat kendisi değil midir? Homeros medeniyet tarihini tek başına yaptı," buyuran. "Yapmadı mı Mirim, yapmadı mı? Atina'yı, Roma'yı, Paris'i doğurmadı mı?" gözü esniyen çocuğa takıldı. "Mahdum Bey'i başlattınız mı?" Homeros için teşekkür edildiğini duymamıştı anlaşılan. Müdür bey evet diyecek oldu, onu da dinlemedi. "Göte'yi okusun," dedi. "Evet evet, o muhteşem üstadı da Recai Bey tercüme etmişti değil mi? Marif Vekaleti klasiklerinden bahsediyordu. Hafızam beni yanıltmıyorsa 3 yıl kadar önce 1941 yazında, evet beyefendi," dedi İhsan Bey. Almanlar kendisinin ihtisas alanıydı, fırsatı kaçırmayacaktı. Faust en önemli Alman klasiğidir. "Ben şahsen Hugo'yu tercih ederim. Yine de aman Homeros'u ihmal etmeyin dostum. Homeros'u bilmeyen hiçbir okul bitirmemiş sayılır. Kör cahildir, kör cahil." "Schiller ve Goethe," diye başladı İhsan Bey. "Ah dostum," tiyatrovari bir edayla sözünü kesti Faik Sabri. "Faust dediniz de hatırladım. Bugünkü haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" "Hangi haberi efendim?" "Bulgaristan Rusya'nın yanında harbe giriyormuş. Alman dostlarımız hayli sıkışacaklar değil mi?" "Yedi haberlerini dinleyemedim. Ancak böyle bir gelişme vuku bulursa Türkiye'nin Rus hududu uzayacak demektir." Türkiye'nin Almanya'ya yeterince kolaylık göstermediğini düşünenlerdendi. Bu ihtimalin çok daha önceden hesaplanması gerekirdi. Sesinde suçlama vardı. Müsteşar muavini devlet memurlarının böyle konularda ihtiyatlı davranmaları gerektiğini bilirdi. Hitler Almanya'yı zor duruma sokacağı benzer demekle yetindi. Müttefiklerin hızı devam ederse Hitler hayal ettiği Almanya'yı gerçekleştiremeyebilir ama her halükarda Almanya daha müsait şartlar altında idame-i hayat edecektir. Malumunuz veçile bendeniz 1930'dan itibaren 6 yıl süreyle Almanya'da talebeydim. Uzattıkça uzattı. Yakup Kadri sohbetinin revanşını aldı. İhsan Bey 1931'de Riş Bankası'nın döviz rezervlerinin iflas ettiği günde Almanya'da olduğunu, Büyük Berlin Bankası'nın kapılarını kapattığını gördüğünü anlattı. 3 hafta içinde tam 50 milyon altın Almanya'nın dışına aktı beyefendi diye hayıflandı. Bir somun ekmek almak için bir el arabası dolusu markın verildiğine bizzat şahit oldum. 1932'de Almanya'da tam 6 milyon işsiz vardı. Binaenaleyh Hitler'in icraatını müttefik propagandalarının dışında değerlendirmek gerekir. Nazizm diye söze karışacak oldu belki hanım. Onu da bıkmadı. Muhterem hanımefendi dedi. Almanya'nın siması Hitler şansölye olur olmaz değişti. Müttefikler ne derlerse desinler. Bugün Wehrmacht dünyaya kafa tutabiliyorsa Alman milleti bunu Hitler'e borçlu olduğunu asla unutmayacaktır. Giderek heyecanlandı. Buharlanan gözlüklerini sildi. Gün gelecek, Hindenburg'un heykelinin, Goethe'nin, Schiller'in heykellerinin yanında göreceğiz. Hitler'i şansölyeliğe getirme basiretini gösteren o büyük devlet adamıdır. Faik Sabri sohbetin aldığı istikametten ürkmeye başladı. Gırtlağını uyarır gibi temizledi. Ama İhsan Bey kendisini denetleyebilecek halde değildi. Hitler ihtilalle gelmedi ki efendim diye sürdürdü. Kanuni yoldan atandı. Alman halkı istedi onu. Evet, biz müsaade istesek geç oldu. Büyük hanımı da rahatsız ettik. Sedirde uyuklayan yaşlı kadını işaret etti. Şüphesiz büyük bir millet dedi. İhsan Bey'in gönlünü almak istiyormuşçasına. Ama azizim, Kems Elses'in o ilahi kafelerini bir haneye çevirmişler. Yahya Kemal Bey'in ne kadar müteessir olduğunu düşünebiliyor musunuz? Harp pek kötü bir şey, pek. Belki sonunda ayağa kalktı. Alors, kıyafeti müzakere. Müsamereye çıkmış bir ilkokul öğrencisi gibi parmaklarını kenetledi. dizleri hizasında bir sepet yaptı, kırıttı. Monsieur Gardons, un autre travail, n'est-ce pas monsieur? Si vous voulez, ma chère madame. Bastırdı İhsan Bey, topuklarını bir Prusya zabiti gibi bir araya getirip vurmayı, başıyla selamlamayı da ihmal etmedi. İnnallâhi ma'a sabirin dedi sedirdeki anası. Bu çocuk Mehmet Ömer Sedes bendim. Az önceki sahneyi üçüncü tekil şahıs kullanarak anlatmamın nedeni, okurun böylesi bir çocukluğa nedenli yabancılaştığımı kavramasına yardımcı olmak. Yoksa edebi oyun oynuyor ya da biçem denemeleri yapıyor değilim. Ne babamı ne de annemi çok sevmiş olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Annem babam gibi okumuş, iyi aile evladı bir adamın kendisini zevce ihtihap etmiş olmasından fevkalade müftehir, ezik bir kadındı. Duyduğu minnetin karşılığını ev işlerinde yücelmek suretiyle ödemeye kalktığından hayattan erken koptu. Belleğimde kalan, radyo açmaktan dahi çekinen, zayıf, sinirli bir kadındır. Çoğu anne gibi o da kocası ile oğlu arasında kaldı. Ama çoğu anneden farklı olarak Behiye Hanım hemen her zaman kocasından yana tavır koydu. Babam evin mutlak hakimiydi. Olayları ve insanları bir türlü içine sindiremeyen mutsuz bir adamdı. Batıya adanmış bir aydın olarak kendinden fevkalade emin, fevkalade haklıcıydı. Yığınların gerekirse sopayla adam edilmeleri gerektiğine inanırdı. Belki de bu nedenle gizli bir Hitlerci, aleni tek particiydi. Ömrü boyunca da İnönü'cü kaldı. 1950'de demokratların seçimi kazanmalarından sonra İnönü'nün resimlerini indirmemekte direnen ender okul müdürlerinden birisi oldu. Babamın içine sindiremediği insanlara aile fertleri, bizler de dahildik ve ne yaparsak yapalım İhsan Bey'i mutlu etmemiz mümkün değildi. Hışmını çekmemek için çareyi ondan mümkün oldukça uzak durmakta bulurduk. Çocukluğum yalnızlık içinde geçti. Müdür baba akranlarımla ilişkilerimi dondurmuş, sınıfımdan arkadaş edinememiştim. Sanırım bozkırın ortasında yaşayan hemen her yalnız çocuk gibi ben de doğaya döndüm. Doğa hareketleriyle oyalanmaya başladım. Mesela Cemre benim için başlı başına bir harikuladelikti. Babamı onca mutsuz eden 1950 yılında havaya düştüğünü gözlerimle gördüğüme yemin edebilirdim. Çünkü elma dağın tepesini boğacak gibi sımsıkı saran bulutlar kollarını gevşetmişlerdi. Sonra Cemre bakmış, yaptığını beğenmiş, gidip suya, ince su deresine düşmüştü. Nitekim kaleden sarkan buzlar da bunun üzerine erimeye başladılar. Tabii bir süre sonra da kar aralandı. Toprak beyazdan soyundu. Bunu da kavağın kabarmasından anladım. O günün üstüne iki gün saydım. Kaleye koştum. Bozkırın yeşerdiğini, tazecik çimenlerin estiğini saptadım. Çok sevindim. İleride Ankara Ovası'nın batısında odaklanan ağaç topluluğunu her hafta sonu teftiş ettim. Ne kadar yeşerdiklerini kaydettim. Sonunda yeşil büyüdü, dalları görünmez oldu. 1 Mayıs, bahar bayramı, pazara rastladı. O günü anlatmalı, delikanlılık yıllarıma gönderme yapmalıyım. Bayramın pazara rastlaması ve tatilimizi yemiş olması bir teselli mükafatı gerektirdi. Kurtuluş Ortaokulu öğretmenleri topluca Kızılca Hamam'a, öyle hatırlıyorum ama herhalde daha yakın bir yere, mesela Çubuk Barajı'na olmalı. Gitmeye karar verdiler. O zamanlar Türkler piknike değil, kıra giderlerdi. Behiye Hanım dolmaları doldurdu. Günay'la en büyük kavgalarımızdan biri. Benim anneme Behiye Hanım, babama da İhsan Bey dememden çıkmıştı. Rodoplu, tipik bir yabancılaşma belirtisi demişti. Solcusun ya, anneni sevecek ama onu yanlış bulacak, ondan uzaklaşacak, yabancılaşacaksın. Yumurtaları haşladı, kuru köfteleri kızarttı. Dünya kadar ekmek aldık ama tuzu unuttuk, at arabalarına kurulduk. Bozkır'da gıdem nem olmadığını hatırlıyorum. Göz ile gördüğünün arasında hiçbir engel yoktu. Ayrıntılar belirgin, cam gibi bir havaydı. İnceden bir yel küme küme bulutları oraya buraya sürükledi. Kah Atatürk profili, kah Zümrüt'ü Anka kuşu oldular. Ben de gözlerimi kapattım, yüzümü güneşe bıraktım. Baharın başına mı vurdu? Kazağını giy. Rüzgar güzeldi. atların kokusu güzeldi. Arabanın önüne kurulmuş şeref misafiri Faik Bey bile güzeldi. Çünkü beyaz saçları maviye karşı parlıyordu. Belkıs Hanım başına kırmızı bir eşarp bağlamıştı. Gülüyordu. Hayret bir şeydi ama Behiye Hanım da gülüyordu. Bu bahar havası herkesi güldürüyor diye italiklemiş olmalıyım. Keyfim katmerlenmişti ki bağırıverdim. Rüzgar bana at oldu, şimşekler kanat oldu. Bahar havası gerçekten de iyi gelmiş olmalı. Azarlanmadım. Aksine. Söyle oğlum söyle diye yüreklendirdi Belkıs Hanım. Kendisi de katıldı. Eğilin gökler dedim, bulutlar kat kat oldu. Sesimize bayıldık, daha da çok bağırdık. Seslerimiz arka arabaları buldu, içindekileri kıskandırdı. Onlar da katıldılar, baştan aldık. Yaslı gittim, şen geldim, aç koynunu ben geldim. Dağ başını duman almış, aman Adanalı, canım Adanalı. Bir türkü bir marş, rüzgarın sırtına bindiler gittiler. Derken arkadaki arabalardan birinden bir kadın sesi aktı geldi. Anadolu'da şuralar hükümeti var olsun. İşçilerin emeği özlerine yar olsun. Uyan mihnetle çalışan çıplak hemşeri. İnkılaba katıl dünyanın hür rençberi. Sonradan 1920'lerden kalma bir Bolşevik marşı, okullarda söylenen bir Bolşevik marşı olduğunu öğrendiğim melodi tuhaf bir etki uyandırdı. Herkes birden sustu. Müsteşar muavini ile müdür bey bakıştılar. Babam hiç yoktan arabacıya çıkıştı. Biraz hızlansana be adam, akşam yemeğine mi yetiştireceksin bizi? Arabacı hırsını atlarından alırken ben bağırıyordum. Hadi söyleyin, söyleyin. Faik Bey'in babama sorduğunu duydum. Kim bu kadın? Fatma Karayel dedi babam. Doğrusu çok şaşırdım. İlk defa böyle densizlik yapıyor. Ben ona gösteririm. Peşini bırakmazsanız iyi edersiniz. Merak buyurmayınız. Öyle ya, bugün 1 Mayıs. Bu Belkıs Hanım'dı. Ben de az önceki yakınlığından cesaret alarak sordum. Ne olmuş 1 Mayıs'a? Sen her lafa karışma bakalım. Keyifleri kaçmıştı. Cürete bakınız diye söyledi Faik Bey. Fukarayı Kasibe Marşı'nı söylüyor. Babama döndü, uzatmayalım dedi. Şurada bir yerde yiyelim de bu iş bitsin. Önümüze çıkan ilk suyun yanında durduk. Planlarımızdaki bu sapmadan hiç haz etmedim ama derenin yanında söğüt ağaçları vardı. Katır tırnakları açmıştı. Ben de dere boyunca koşmaya, gözüme kestirdiğim bir dal parçası ile yarışmaya koyuldum. Derken aklıma suyun içinde balıklar olabileceği geldi, suya eğildim. Çıkın mabedinizden çıkın diye seslendim. Peygamberiniz geldi. Bu peygamber sözüne ben de şaştım ama... Ama balıklar tınmadı. Ben de kendimi otların arasına attım. Bu defa da bulutlarla arama bembeyaz bir kelebek girdi. Bulut mu beyaz sen mi? Bulut mu hafif sen mi diye sordum. Kelebek güldü. Antenleriyle selam verdi. Ben de ona güldüm. Kendi kendine konuşup gülene deli derler dedi annem. Haydi kalk yemeğe. Ben tokum dedim, kaçtım. Tok olduğumdan değil, sırf inat olsun diye. Koştum, az ilerideki bir söğüt ağacına yaslanmış, okuyan Fatma öğretmene koştum. Kitabını bıraktı, merhaba dedi. Şimdi o yıllarda merhaba sözcüğü külhan ağzı sayılırdı. Şaşırdığımı hatırlıyorum. Böyle bir günde kitap okuyor olmasına da şaşırmıştım. Fark etti. Şiir sevmez misin? Ve müdür beyin oğlu bendeniz o gün Nazım Hikmet'le tanıştı. Akıyordu su, gösterip aynasında söğüt ağaçlarını. Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Fatma öğretmen salkım söğütlerin altındaydı. Su ayna gibi parlıyordu. Dalları saça benziyordu. Saçlarını yıkıyorlardı. İnanamadım. Nasıl biliyor? Atlılar atlılar, atları rüzgar kanatlılar. Kanat takan atlılar mı, atlar mı? Atlar olduğuna karar verdim. Rüzgara doğru koştular. Su ayna oldu, vazgeçti. Su oldu, saç yıkadı. Daha iyi görebilmek için gözlerimi yumdum, dudaklarım kıpırdıyor olmalı. Ezberliyor musun diye sordu öğretmen hanım. Utandım, yok. Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar ve bir yelkenli vardı. Bir gece bir denizde bir yelkenli yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı. Yelkenler sönüktü. Su karanlıkta ve göz alabildiğine dümdüzdü. İçimden tekrarladım. Bir gece bir denizde yalnız yıldızlar ve bir yelkenli vardı. Bir gece bir denizde bir yelkenli yapayalnızdı yıldızlarla. Yıldızlar sayısızdı. Annem tekrar bağırınca onca insanın önünde dayak yemeyi göze alamadım, yemeğe koştum. Sonra da göz açıp kapayıncaya kadar bozkır her zamanki numarasını çekti. Katre katre indi akşam. Bu o zamanki günlüklerimden birinden bir cümle. Şair ruhluymuşum ve selam. Güneş kızardı, damla damla döküldü. Güneş damladıkça otları bulutları boyadı. Sonunda tükendi, yeşili vasiyet etti. Gökyüzü bu defada yeşile boyandı. Gökyüzü yeşile boyanınca otlar da yemyeşil oldular. Gökyüzü ya demek öyle dedi, tekrar renk değiştirdi, lacivert oldu. Bu defa otlar mora döndü, otlar ve kelebek kanatları. Gökyüzü baktı ki baş edemeyecek, kendisini benekli yaptı. Yani yıldızlar serpiştiler. İşte bunu taklit edemedi otlar. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk yıldız, çoban yıldızı da benim özel yıldızımdı. Herkesten önce o geldi, sonra diğerleri de koşuştular. Yerlerini aldılar, gökyüzü kadifelendi. Ben bütün bu olan biteni seyrettim ve kayda geçtim. Ama bu yıldızların bizden olmadıklarını biliyordum. Çünkü Ankara'da böyle yıldızlar yoktu. Sonra da Nazım Hikmet'in bir şiir yıldızı olup olmadığını merak ettim. Hala da ederim. Gece serin, dönüş sessiz ve uzun. At nalları tıkırtılı, rüzgar uykudaydı. Düşündüm, düşündüm. Bu yıldızlar yıldıza benziyorlar diye bağırıvermişim. Hiç böyle yıldız gibi yıldızlar görmedim. Vallahi aklı bir karış havada bu oğlanın diye yemin etti annem. Başıma kötü bir şeyler gelecekmiş gibi başını salladı. Kehanetinin doğru çıktığı da söylenebilir. Ancak daha önce nakletmem gereken şeyler var. Yalnız bir çocuk olduğumu söylemiştim. Yalnızlığımı gidermek amacıyla denediğim bir dizi yöntemden en başarılısının saldırı olduğunu keşfettiğimde bana erkekçe karşı koyanlar, İhsan Bey'in konumundan etkilenmeyen annemin çingene çocukları dediği yukarı mahalle akranlarım oldu. Onlarla arkadaşlık etmem de yasaktı. Rodoplu'ya söylediğim gibi. Ne Nazım, ne Şükrü amca, ne Metin abi. Faşizmi bana Kurtuluş Ortaokulu Müdürü İhsan Seles Bey öğretti. Şimdi yazacağım olay neden böyle söylediğimi anlatacaktır.